Ayrım 17, Rüzgarın Yüzyılı, Eduardo Galeano, sayfa 174. 1953, Washington, Cadı Avı. Senatör McCarthy'nin listesine göre uslanmaz Albert Einstein Amerika'nın baş yoldaşıdır. Bu listeye girmek için yapmanız gereken tek şey siyah arkadaşlarınız olması ya da Kore'ye Amerikan askeri gönderilmesine karşı çıkmanızdır. Ama Einstein'a yüklenen suç bunlardan daha ağır. McCarthy'nin elinde bu nankör çıfıtın yüreğinin sola eğik olduğu ve kızıl kan pompaladığına ilişkin bol kanıt var. Bu engizisyon ateşinin yalazlandığı duruşma odası bir ünlüler sirkine dönüşüyor. Orada yankılanan tek tanınmış isim Einstein'ınki değil. Komisyon epeydir gözlerini Hollywood'a dikmiş durumda. Komisyon isim peşindedir. Hollywood isimleri de skandallar yaratıyor. Konuşmayı reddedenler işlerinden oluyorlar, meslekleri yıkıma uğruyor ya da hapse giriyorlar. Dashiell Hammett gibi ya da Lillian Hellman'la Paul Robeson gibi pasaportları ellerinden alınıyor. Ya da Cedric Belfrage gibi sınır dışı ediliyorlar. Üçüncü sınıf bir jön olan Ronald Reagan, kıyametin gazabından kurtarılmayı hak etmeyen kızıl ve pembelerin adlarını veriyor. Bir başka jön, Robert Tyler, Rusları gülümserken gösteren bir film çevirdiği için ulu orta günah çıkartıp pişmanlık getiriyor. Oyun yazarı Clifford Odess düşünceleri için özür dileyerek eski dava arkadaşlarını ele veriyor. Oyuncu Jose Ferrer ile yönetmen Elia Kazan meslek arkadaşlarını suçluyorlar. Kazan komünistlerden kendini açıkça soyutlamak için Meksikalı lider Emiliano Zapata hakkında bir film çeviriyor ve gerçekte tarım reformuna inanmış, kıt sözlü, suskun bir köylü olan Zapata'yı sağa sola ateş eden ve ağız ishali olmuşçasına durmadan konuşan bir şarlatan olarak gösteriyor. 1953 Washington, bir cadı avcısının portresi. Kullandığı ham madde kolektif korkudur. Kollarını sıvayıp işe girişiyor. Çamurunu ustalıkla yoğurmasını bilen McCarthy korkuyu paniğe, paniği isteriye dönüştürüyor. Ateşi çıkmış da sayıklarmışçasına herkesi ihanete zorluyor. Ülkede bulaşıcı Marksist mikrobu kaldıkça ağzını kapamayacağına yemin ediyor. Onun gözünde tüm belirsizlikler korkaklığı yansıtır. Önce suçlayıp sonra araştırıyor. Kararsızlara kesinlik satıyor ve özel mülkiyet hakkını sorgulayan, savaşa ve piyasa düzenine karşı çıkan herkese kasığına diz atarak ya da karnına bıçak saplayarak saldırıyor. 1953, Seattle, Robeson. Kanada'ya, daha doğrusu herhangi bir yere gitmesini yasaklamışlar. Kanadalılar onu konser vermeye çağırınca Paul Robeson onlara Seattle'dan telefonla şarkı söylüyor ve gene telefonla yaşadığı sürece düşüncelerinden dönmeyeceğine yemin ediyor. Paul Robeson kölelerin torunu, Afrika'nın Tarzan tarafından işletilen bir hayvanat bahçesi değil, bir gurur kaynağı olduğuna inanmış. Kızıl fikirli bir siyah, Kore'nin beyazlarca işgaline karşı koyan sarı derililerin dostu. Kendi aşağılanmış halkı adına şarkı söylerken başlarını dik tutan bütün ezilmiş halklar adına sesini yükseltiyor ve gürleyen göklerle sarsılan toprakları yansıtan bir sesle şarkı söylüyor. 1953, Santiago de Cuba, Fidel. 26 Temmuz sabahı gün ağarırken bir avuç genç Moncada kışlasını basıyor. Onurlarıyla Kübalı cerbezelerini ve birkaç av tüfeğini kuşanmış olarak Fulgencio Batista'nın diktatörlüğüne, Cumhuriyet maskesi ardına gizlenen bu yarım yüzyıllık sömürge rejimine saldırıyorlar. Delikanlıların birkaçı çatışmada ölüyor ama 70'ten çoğunu ordu bir hafta işkenceden geçirdikten sonra temizliyor. İşkenceciler birçok tutsakla birlikte Abel Santa Maria'nın da gözlerine uyuyorlar. Tutsak alınan isyancı lider savunmasını yapıyor. Fidel Castro'nun kendini davasına hiç karşılık beklemeden tümüyle veren bir kişi olduğu görünümünden bellidir. Yargıçlar hiçbir sözcüğünü kaçırmaksızın onu dinlerken şaşkınlıktan şaşkınlığa düşüyorlar. Fidel'in sözleri tanrıların şanslı kulları için değildir. Şeytanlarca ağızlarına sıçılmış olanlar için konuşuyor o. Yaptıklarını onların ağzından ve onlar adına açıklıyor. Fidel Castro despotizme baş kaldırmanın en eski çağlardan kalma bir hak olduğunu ileri sürüyor. Bu ada denizin dibine gömülse de bizler kimsenin kölesi olmayacağız. Başını rüzgarda bir ağaç gibi sarsarak Batista ile adamlarını asker üniformalarını çıkarıp kasap önlüğü takmakla suçluyor ve bir devrim çizelgesi açıklıyor. İstenirse Küba'da herkese bol bol iş ve aş bulunabileceğini söylüyor. Hayır, olmayacak şey değil bu. 1953, Santiago de Cuba. Sanık savcılaşarak haykırıyor. Tarih beni haklı çıkaracaktır. Asıl olmayacak şey ülkede daha ekilmedik topraklar olduğu halde geceleri aç yatan insanlar bulunmasıdır. Olmayacak şey doktorsuzluktan ölen çocuklar olmasıdır. Campesinolarımızın %30'unun kendi adlarını yazamamaları, %90'ının Küba tarihini bilmemeleridir. Kent dışındaki insanlarımızın çoğunun Christoph Kolomb'un bulduğu Kızılderililerden daha düşük düzeyde yaşıyor olmalarıdır. İnsan gözlerinin gördüğü ülkelerin bu en güzelinde. Böylesi bir sefillikten kurtulmanın tek yolu ölmektir. Nitekim devlet de bu konuda yurttaşlarına yardımcı oluyor, ölmek konusunda. Köy çocuklarının %90'ı çıplak ayaklarının tırnakları yoluyla topraktan geçen parazitlerin kurbanı oluyorlar. Ekilebilir verimli topraklarımızın yarıdan çoğu yabancıların elinde. En büyük ilimiz Oriente'de United Fruit şirketiyle West Indian şirketinin toprakları kuzey kıyılarından güney kıyılarına kadar uzanıyor. Küba hala ham madde üreten bir fabrika konumunda. Dışarıya şeker satıp dışarıdan şekerleme alıyoruz. Dışarıya deri satıp dışarıdan ayakkabı alıyoruz. Demir satıp saban alıyoruz. 1953 Boston, United Fruit. Tahtı muzlardan, tacı muzlardan, elindeki asası muz. Muz İmparatorluğu'nun toprak ve denizlerinin egemeni Sam Zemurray, Guatemalalı kullarının böyle baş arıtabileceklerini hiç aklına getirmezdi doğrusu. Kızılderililer Marx'tan anlamayacak kadar cahildir derdi hep. Boston, Massachusetts'teki saraylıları da ona alkış tutarlardı. Dalkavuklar ve casuslarla sarılı olarak bir salya denizinde kiralık katiller ormanında hükümet eden Manuel Estrada Cabrera'nın peş peşe çıkardığı yasalar ve kendini Napolyon sanmakla birlikte hiç de Napolyon olmayan Jorge Ubico sayesinde Guatemala yarım yüzyıldır United Fruit'un uçsuz bucaksız sömürgelerinin bir parçası olarak kalmıştır. Guatemala'da United Fruit canının istediği yere el koyabilir. Uçsuz bucaksız işlenmemiş topraklar ve demir yollarıyla telefonun, telgrafın, limanların, gemilerin yanı sıra askerlerin, siyasetçilerin ve gazetecilerin de sahibidir. Sam Zamurray'ın baş ağrısı önceki başkan Juan Jose Arvevalo, United Fruit'u sendikaya ve sendikanın grev hakkına saygı göstermek zorunda bıraktığı zaman başlamıştı. Beterin de beteri varmış. Yeni başkan Jacobo Arbenz tarım reformuna kalkışıp United Fruit'un işlenmemiş topraklarına el koyarak bunları 100 bin aile arasında bölüştürmeye başlıyor. Ve Guatemala'yı topraksızlar, okulsuzlar, açsızlar, kısacası sızlar yönetiyormuş gibi davranıyor. 1953 Guatemala City, Arbenz. Guatemala'nın büyük muz çiftliklerindeki işçiler insan gibi davranmaya başlayınca Başkan Truman'ın feryadı ayyuka çıkmıştı. Şimdi de United Fruit'un kamulaştırılması karşısında Başkan Eisenhower küplere biniyor. Guatemala hükümetinin United Fruit'un hesap defterlerini ciddiye alması karşısında Birleşik Devletler hükümeti burnundan soluyor. Arbenz şirketin vergi kaçırmak için kendi topraklarına biçtiği düşük değer tutarında tazminat ödemeyi önermektedir. Dışişleri Bakanı John Foster Dulles bunun 25 katını talep ediyor. Komünistlerle işbirliği yapmakla suçlanan Jacobo Arbenz'e isim veren aslında Lenin değil, Abraham Lincoln'dur. Arbenz'in Guatemala kapitalizmini çağdaşlaştırmak çabasıyla başlattığı toprak reformu hemen hemen 100 yıl önce Kuzey Amerika'da benimsenen tarım yasaları kadar bile radikal değildir. 1953 San Salvador, diktatör aranıyor. Seçkin ve saygılı Kızılderili katili Guatemalalı General Idigaros Fuentes, diktatör Ubico'nun ölümünden bu yana sürgünde yaşamakta. Şimdi US'den Walter Turnbull ona karlı bir iş önermek üzere San Salvador'a geliyor. Hem United Fruit hem de CIA'nın temsilcisi olan Turnbull, Idigaros'un Guatemala'nın başına geçmesini öneriyor. Böyle bir proje için elde yeterli para vardır. Yeter ki Idigaros sendikaları yıkacağına yemin etsin, United Fruit'ün mülkleriyle ayrıcalıklarını geri versin ve bu aldığı parayı makul bir süre içinde son meteliğine kadar ödesin. Idigaros bu öneriyi düşüneceğini bildiriyorsa da aşağılayıcı bulduğunu belirtmekten de geri kalmıyor. Açık bir pozisyon olduğu haberi anında duyuluyor. Asker sivil birçok Guatemala sürgünü hemen Washington'a uçarak hizmetlerini sunuyorlar. Kimileri de elçilik kapılarını çalıyorlar. Başkan yardımcısı Richard Nixon'ın dostu Jose Luis Arenas, $200,000 karşılığında Başkan Arbenz'i devirmeyi öneriyor. General Federico Ponce başkanlık sarayına yürümeye hazır. 10,000 kişilik bir ordusu bulunduğunu bildiriyor. Gerçi henüz fiyat konuşmaya hazır değildir ama istediği bedel pek yüksek olmayacaktır. Şimdilik şöyle ufak çapta bir peşinat. United Fruit'un seçimi olan Juan Cordova Serna'nın yolunu gırtlak kanseri tıkıyor. Gel gelelim Doktor Cordova ölüm döşeğinde boğuk sesle kendi adayının adını veriyor. Albay Carlos Castillo Armas. Kansas'ın Fort Leavenworth kışlarında yetişmiş olan ucuza kapatılabilecek, yumuşak başlı, söz dinler bir merkep. 1954 Washington, karar makinesinin parça parça dökümü. Dwight Eisenhower, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran'da Muhammed Musaddık'ın hükümetini petrolü ulusallaştırdığı için devirdi. Şimdi de Guatemala'da Jacobo Arbenz'in hükümetini devirme emri vermiş bulunuyor. Sam Zemuray, United Fruit şirketinin başlıca hissedarı, onu ilgilendiren her şey otomatik olarak US hükümetinin bildirilerine dönüşüyor. Oradan da zaman içinde toplarla tüfeklere, makinelilerle siyah uçaklarına. John Foster Dulles, US Dışişleri Bakanı, United Fruit'ün eski dava vekili. Alan Dulles, CIA direktörü, John Foster Dulles'ın kardeşi. Onun gibi kendisi de zamanında United Fruit'un hukuk işleriyle ilgilenmiş. İki kardeş baş başa verip Guatemala harekatını düzenliyorlar. John Moores Cabot, Inter-Amerikan ilişkilerden sorumlu devlet bakanı, United Fruit başkanı Thomas Cabot'un kardeşi. Walter Battle Smith, Devlet Bakanlığı Müsteşarı, Guatemala Harekatı'nda liyazyon görevini üstleniyor. Sonradan United Fruit Yönetim Kurulu'na üye olacaktır. Henry Cabot Lodge, Senatör, Birleşmiş Milletler'deki US temsilcisi, United Fruit hissedarlarından birçok kez Senato'da yaptığı konuşmalara karşılık bu şirketten para almıştır. Ann Whitman, Başkan Eisenhower'ın özel sekreteri, United Fruit Halkla İlişkiler Şefiyle evli. Soruil Braden, birçok Latin Amerika ülkesinde US Büyükelçiliği yapmış, 1948'den bu yana United Fruit'ten maaş almakta. Basın onun Başkan Eisenhower'a Guatemala'da komünizmi askeri gücüyle bastırmak için etki yapmış olmasına geniş yer veriyor. Robert Hill, Costa Rica'daki US Büyükelçisi, Guatemala Harekatı'nda hükümetle işbirliği yapıyor. Sonradan United Fruit'te yönetim kuruluna getirilecektir. John Purifoy, Guatemala'daki US Büyükelçisi, Atina'daki diplomatik hizmet dönemi dolayısıyla Yunanistan kasabı olarak anılıyor. İspanyolcası yok. Bir zamanlar Washington DC'deki US Senato binasında asansörcü olarak çalışmış. 1954 Boston, yalan makinesinin parça parça dökümü. Motor, Cellat kurban oluyor, kurbansa cellat. Guatemala'nın Honduras üzerinden işgal edilmesini tasarlayanlar, Guatemala'yı Honduras ve bütün Orta Amerika'yı işgal etme niyeti gütmekle suçluyorlar. Kremlin'in ahtapot kolları açıkça görülüyor, diyor John Moores Cabot, Beyaz Saray'dan konuşarak. Büyükelçi Purifoy, Guatemala'dan uyarıda bulunuyor. Teksas'la Panama kanalı arasında bir Sovyet Cumhuriyeti kurulmasına izin veremeyiz. Bu skandalın arkasında Çekoslovakya'dan yollanmış bir silah yükü var. Amerika Guatemala'ya silah satılmasını yasaklamış bulunuyor. Birinci vites. US halkı Guatemala'daki komünist zulümlerine ilişkin bir haberler, makaleler, bildiri, broşür, fotoğraf ve çizgi romanlar bombardımanına tutuluyor. Kaynağı açıklanmayan bu öğretici materyal, United Fruit'un Boston'daki iş merkezinden ve Washington'daki hükümet dairelerinden gelmektedir. İkinci vites, Guatemala Başpiskoposu Mariano Russell Arellano, halkı tanrı ve vatan düşmanı komünizme karşı ayaklanmaya çağırıyor. 30 siyah uçağı onun bu bildirisini ülkenin her yerine yağmur gibi yağdırıyor. Başpiskopos çok sevilen Esquipulaslı İsa tasvirini başkente getirtiyor. Tasvire sonradan kurtarıcı alayın başkomutanı ünvanı verilecektir. Üçüncü vites. Pan-Amerikan konferansında John Foster Dulles masaya yumruklarıyla vuruyor ve tasarlanan işgal için Amerikan Devletler Topluluğu'nun onayını alıyor. Birleşmiş Milletler'de Henry Cabot Lodge, Başkan Jacobo Arbenz'in yardım dileklerini köstekliyor. US dünya çapında diplomasi seferberliği başlatıyor. Süveyş kanalı, Kıbrıs ve Hint Çin'i gibi nazik konularda sessiz kalma sözü vererek İngiltere ve Fransa'nın da işbirliğini sağlıyor. Dördüncü vites. Nikaragua, Honduras, Venezuela ve Dominik Cumhuriyeti'nin diktatörleri, Guatemala harekatına yalnızca yetiştirme kampları, radyo vericileri ve uçak alanları vermekle kalmıyor. Propaganda seferberliğine de katkıda bulunuyorlar. Somoza İ, Managua'daki uluslararası basını topluyor ve üzerlerinde orak çekiç baskısı olan bir takım tabancalar gösteriyor. Bunların Guatemala'ya gelirken yolu kesilen bir Rus denizaltısından alındığını söylüyor. 1954 Guatemala City. Guatemala'nın yeniden fethi. Guatemala'nın ne uçağı var ne de uçak savar donanımları. Bu yüzden US uçakları kullanan US pilotları Guatemala'yı rahatça bombalıyorlar. US elçiliğinin damına kurulan güçlü bir CIA vericisi çevreye kargaşa ve panik yayıyor. Yalan makinesi dünyaya bunun antikomünist isyancı radyo, kurtuluşun sesi olduğunu ve Albay Castillo Armas'ın balta girmemiş ormanlardan zaferle başkente yürüyüşüyle ilgili yayın yaptığını ileri sürüyor. Oysa bu arada Albay Castillo Armas, United Fruit'un Honduras'taki çiftliklerinden birinde üstlenmiş, karar makinesinin emirlerini beklemektedir. Arbenz'in felce uğratılmış hükümeti kendi yıkılışının törenlerine katılıyor. Hava bombardımanları başkente ulaşarak yakıt depolarını havaya uçuruyor. Hükümetin yaptığı ölüleri gömmekten ibaret kalıyor. Paralı askerlerin Tanrı Vatan Özgürlük adındaki ordusu sınırı geçiyor. Hiçbir direnişle karşılaşmıyor. Guatemala'nın askeri amirlerinin tek bir kurşun atmadan teslim olmalarını paraya mı yormalı yoksa korkuya mı? 20'li yaşlarının başlarında bir Arjantinli doktor Ernesto Guevara başkentte bir halk savunması düzenlemeye çabalıyor. Ama boş yere, nasıl, neyle yapacak bilemiyor. Ayaküstü devşirilmiş milisler sokaklarda silahsız dolanıyor. Arbenz sonunda silah depolarının açılmasını buyurduğu zaman ordu komutanları buyruğa uymuyor. Bu karanlık onursuz günlerin birinde Guevara bir astım ve öfke nöbeti geçiriyor. Bir başkasında da 15 gündür süren bombardımanları izleyen bir gecenin yarısında Başkan Arbenz, Ulusal Saray'ın merdivenini ağır ağır iniyor, karşı kaldırıma geçerek Meksika Büyükelçiliğinden sığınma hakkı istiyor. 1954 Mazatenango, Miguel 49 yaşında. İlk kuşlar ötmeye başlar başlamaz daha gün ışımadan onlar palalarını bilemişlerdi. Şimdi de dört nala Mazatenango'ya geliyorlar Miguel'i bulmaya. Castillo Armas'ın ordusu Guatemala'ya el koyarken cellatlar öldürüleceklerin uzun listesindeki adların üzerine teker teker çarpı işareti koymaktalar. En çok arananlar listesinde Miguel 5. sırada, suçu yabancı uyruklu bir kışkırtıcı ve kızıl olmak. El Salvador'dan kaçarak gizlice bu ülkeye geldiğinden beri işçileri ayaklanmaya kışkırtmaktan bir an bile vazgeçmemiş. Köpek salıyorlar üzerine, boğazını palayla kesip cesedini at sırtında sokaklarda dolaştırmak niyetindeler. Gel girelim Miguel bu görmüş geçirmiş akıllı hayvan çalıların arasında izini kaybettiriyor. Ve Miguel Marmol'un 49 yaşında 10. kez dünyaya gelişi işte böyle oluyor. 1954 Guatemala City Haberler. Guatemala Başpiskoposu bildiriyor. Başkan Castillo Armas'ı yürekten ve ateşli yurtseverliğini takdirle karşılıyorum. Akıllara durgunluk veren abuk subuk bir laf kalabalığı arasında Castillo Armas, Papa'nın temsilcisi Monsignor Gennaro Varralino tarafından kutlanıyor. Beyaz Saray'da Başkan Eisenhower siyah şeflerini kutluyor. Hepiniz sağ olun, kıtamızda bir Sovyet çıkartmasını önlediniz. CIA Başkanı Alan Dulles, Guatemala'nın yeni anayasasını biçimlendirme görevini Time'dan bir muhabire veriyor. Time, US'in Guatemala Büyükelçisi'nin hanımının bir şiirini de basıyor. Şiire bakılırsa Bay ve Bayan Purifoy optimistmişler. Çünkü Guatemala artık komünist değilmiş. Büyükelçiye zaferden sonra ilk karşılaşmasında Başkan Castillo Armas, yerel hapishanelerin yetersizliği ve komünistlere ayrılan hücrelerin azlığı konusunda kaygılarını dile getiriyor. Washington'dan Dışişleri Bakanlığı'nca gönderilen listelere göre Guatemala'daki komünist sayısı 72 bindir. Elçilikte parti veriliyor. 400 Guatemalalı konuk bir ağızdan Birleşik Amerika'nın ulusal marşı olan Yıldız Serpili Bayrağı söylüyor. 17. ayının sonu. Sayfa 183.